Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Özetleyecek olursak dedik ki ümmeti Muhammediz. İlk insandan son insana kadar Allah'ın bütün insanlık için çıkardığı insanlığın son gemisi bir ümmetiz. Bütün insanlık için çıkarılmış olmanın da bir bedeli var. İnsanlığın Adem'den son insana kadar bütün birikiminin omuzlarımızda taşınması gibi bir sonuç da bizim için kader yazılmıştır dedik. Dolayısıyla biz çok işi olan, yoğun işi olan, kendisinin ve başkalarının da sıkıntılarıyla uğraşmak mecburiyetinde olan bir ümmetiz. Plansız, programsız, önceliği ve önemsenmişliği olmayan işler, havaleli görüntüsü büyük işler olabilir. Ama ümmet adına sonuç vermez. Şahıs adına da bekleneni vermez. Dolayısıyla biz ümmet olarak muhakkak programlı, planlı işler yapmak zorundayız dedik. Bu noktadan sonra bir Müslümanın öncelikli işlerini konuştuk. Neler öncelikli olmalı dedik. Şimdi bu öncelikliği belirleme ilkesinden söz edeceğiz örnekleriyle beraber. Yalnız kardeşler şunu unutmamamız lazım. Dinimiz bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine günlerinde ilk şeriatın kurallaştığı günlerde temel prensipleri konuşan bir sistem oturtmuştur. Sadakadan söz etmiştir. Ama üzüm vereceksin ya da öğütülmüş buğday vereceksin dememiştir. Fakiri tebessüm ettirmekten konuşmuştur. Allah'a kul olmak diye bir kavram kullanmıştır. Ayrıntıları Müslümanın yerine, zamanına göre belirleyeceği şartlara havale etmiştir. Bu da Müslümanların Kur'an'ı ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerini esas alıp bir fıkıh mantığı oluşturmalarını gerektirmiştir. Fıkıh dini ince hassas ayarlarıyla anlayabilen alimlerin oluşturduğu sistem demektir. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızın ana kuralını Kur'an belirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti belirler. Uygulama zamana göre, yerine göre hangi zamanı yaşıyorsa insan, hangi mekanda yaşıyorsa ona göre belirlenir. Namaz gibi, oruç gibi, temel ibadetlerde de caridir bu. Orucun Ramazan'da farz oluşu temel kuraldır. Müslümanın yolculuk şartlarına göre, sağlık sorunlarına göre, oruca şekil vermesi ise sonra belirlenecek bir kuraldır. Namaz 12 farzıyla nasıl eda edileceği temel olarak belirtilmiştir. Hastaya göre filan olağanüstü şarta göre namaza şekil verilebilir. Kulun Allah korkusu ve yaşadığı şartlar bu ayrıntıyı belirler. Müslümanın çalışma takvimindeki öncelikler önemli ve ikinci işler de bu mantıkla belirlenecek. Buna bir istişare ağı kurma adını da verebiliriz. Bu dönemde Müslümanların acilen yapması gereken iş ne olmalıdır? Veya sıralamayı nasıl belirlemelidir Müslümanlar? Elbette namaz mı önemli, oruç mu önemli diye bir sıralama yapmayacaklar. Çünkü kıyamete kadar namazla orucun yeri belli, zekatın yeri belli. Ama yeni ortaya çıkmış sorunlara karşı Müslümanların çalışma programı, öncelikli, önemli diye bir takvim belirlemeleri ancak bir istişare ağıyla mümkündür. Müslümanların ilk yapmaları gereken şey birikimlerini ve enerjilerini havuzlaştırmaları olmalıdır. Bu filan vakfın elindeki eleman veyahut da maddi birikimle filan vakfın elindekinin bir havuza devredilmesi şeklinde değildir. İslam merkezden idare mantığı üzerine kurulmamıştır. Tek merkez vardır, o da Allah merkezidir. Bunun dışında Müslümanlar yerel idareye daha uygun bir mantık üzerinden idare edilirler. Nafile olan işlerimizde. Cuma namazında yerel veya merkezi bir idare olmaz. Ama nafile olan, sonradan oluşan projelerde çok rahat bir şekilde Müslümanlar Mağrip'te başka bir kültür, Meşrik'te başka bir kültür oluşturabilirler. Çok basit bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Müslümanların şimdiki görüntümüzde olduğu gibi baş açık ve yöresel kıyafetlerle dolaşmaları önceden de bilinen bir meseleydi. Çok bariz bir örnek. Doğu ulemasının sözlerinde baş açık dolaşmak muruet düşürücü bir özürdür. Muruet düşürücü demek yani şahsiyeti yıpratıcı bir suçtur. Müslümanın takkesiz sarıksız dolaşması. Aynı şey terstendir mağrip ulemasında. Yani bu doğu kültüründe hakim basit suçlara karşı 2 gün Bağdat Caddesi'nde sarıksız dolaşacaksın diye ceza verir. Herkes de bu adam baş açık dolaştığına göre bu adam suç işledi herhalde, mahkeme bunu cezalandırdı der. Muruet düşürücü, şahsiyet yıpratıcı suç kabul ediliyor. Baş açıklık çünkü. Aynı şeye bakıyoruz mağrip ulemasında. Tam tersten bakılıyor. Bu adamın başı örtülü, herhalde sarık sardığına göre diye başlanıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İslam merkezi kıyafet oluşturmamıştır. Yöreye ve zamana terk etmiştir bunu. Merkezi kıyafet, yani doğan her Müslümanın kadın ve erkek kıyafeti şudur diye namazın belirlendiği gibi bir belirleme yoktur. Bazı Müslümanlar merkezi kıyafet olarak şu kıyafeti önümüze çıkarıyorlar diye bir hassasiyet gösterirlerse bu İslam'ı yüzeysel anlamaktan başka bir şekilde yorumlanamaz. İslam'ı kumaşla ölçmektir. Yani İslam kumaş dini değildir. Terzilerin, modelistlerin standardını belirleyeceği bir din değildir deriz. Bırakarız. Münakişe konusu da yapmayız. En hafif anlaşılabilecek bir örnek üzerinden bunu mütalaa ettim. İslam'ın merkezi olan bölümü vardır. Cihat merkezidir mesela. Allah'ın kat'i emirlerinden biridir. Cihadın ayrıntıları merkezi değildir. Zamana ve mekana göre belirlenebilirdir. Eğer merkezidir cihat dersen, kılıçsız yapılan her cihada bid'at demen gerekir. En fazla mancınık kullanabilirsin. Taif kuşatmasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullandı. mancınağa benzeyen top da belki hani bidat olmayabilir. Yani bir uçakla savaş yaptığın zaman bidat oğlu bidat bu. Hepten bidat, haram, şirk deyip atman lazım. Cihat merkezidir. Cihadın pratiği yöreseldir ve zamana terk edilmiştir. Sadaka merkezi bir emirdir. Yani en merkezden belirlenmiştir. Bu ümmet sadaka ümmetidir. Sadaka verir bir ümmettir. Üst el, alt el diye bir kavram geliştirmiş bir ümmetiz biz. Bu da merkezden belirlenmiştir. En merkezimizde Allah var, peygamberi var sallallahu aleyhi ve sellem ve onların pratik dökümanı olan ashab-ı kiram var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkezde hurma üzerinden sadaka vermiştir. Şimdi doktorlar glikoz savaşı yapıyorlar. Fakir fukaraya hasta, zaten adam dökülüyor, 3 günü kalmış dünyada. Resulullah'ın sünnetidir diye bir kasa hurma götürmüşsün şeker hastası bir ihtiyara. Ne yapıyorsun? Allah için sadaka yapıyorsun. Kur'an hurmadan söz ediyor. Meryem validemiz bile doğum yaparken hurma ye dedi ona Allah diyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ölçek ölçek hurma vermişti. Ulan sünnet düşmanı mısın sen? Nedir bu? Diyet hurma olur mu? Sünnete aykırı bidat diyemezsin. Sadaka merkezi bir emirdir. Sadakanın ayrıntısı şahsa ve zamana göre belirlenmek üzere havale edilmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı emretti. Adamın giyeceği yok, elbisesi yok. Ben anlamam arkadaş. Bir sepet hurma getirdim sana. Giy bunları, istediğin gibi mi diyeceksin? İhtiyacı algılamak, neyin öncelikli olduğunu algılamak da şeriatın özünde olan bir mefhumdur. Şimdi örnekler üzerinden göreceğiz arkadaşlar. Kur'an böyle bir talimat veriyor ki inşallah hep beraber anlayacağız bunu. Özellikle bu vurguyu tekrar yapıyorum. Bu örneklerin yani çok yöresel anlayış veya İslam'ı bir noktasından anlayışın hükümran olduğu bu zaman ve mekanda başıma bela olacağını da bilerek konuşuyorum ben bunu. Yani hangi şeyle itham edileceğimi anlayamıyorum bile şimdi. Yani ne korkunç bir şey. Merkezi İslam, yöresel İslam diye bir ayrım bile yapmış olabiliriz biz şimdi. Çok önemli değil arkadaşlar. Bu da bu zamanın imtihanlarından biri. Kuşatamadığı şeyi insanlar yok kabul ediyorlar. İslam'ı bütünüyle kuşatamıyor. Kim kuşatıyorsa onu da düşman telakki ediyor. Batıl veyahut da sapık olarak lanse ediyor. Çok da önemli değil. Yani bedel ödeyemeyen mikrofonların önüne çıkmasın. Hep can olarak mı bedel ödeyeceğiz? Bir miktarda bu rayından çıkmak üzere olan katarımızı biz bir miktar rayına oturturken epey bir bedel ödeyeceğiz, yorulacağız. Kimimiz şehit olarak, kimimiz itham edilerek, kimimiz alnından ter silmeye vakti olmayarak, ama bir yolla bedel muhakkak ödeyeceğiz. İnşallah bedelimiz Allah katında makbul olur. Her halükarda öncelikli işlerimizin planından konuşurken arkadaşlar, şeriatımızın merkezde tuttuğu, bu merkezin idaresi altında durduğu temel kavramlar var. Bir de bu temel kavramların bilhassa nafile ibadetlerde, özellikle yani müminin yapmazsa kebairden işleyeceği namaz kılmamak gibi suçlar, bunlar ayrı. Nafile olan, sosyal olarak yaptığımız, fazladan sevap kazanmak için yaptığımız işlerde bir planlama muhakkak söz konusu. Bu planlamada 3 temel şey var. Bu 3 esasa dikkat edildiği zaman şeriata uygun İslami bir iş yapılmıştır. Birincisi yerinde, ikincisi zamanında, üçüncüsü şeriatın temel prensiplerine sadık kalınarak. Mesela çok basit bir misal, İslami bir iş hesabı yapıyoruz. Mesela Afrika'da kıyafet dağıtacağız. Yani insanlar çıplaklar, televizyonlarda görüyoruz, üstü başı açık dolaşıyorlar. Bir tır dolusu kıyafet götürüyoruz A ülkesine. Bir, A ülkesi ile B ülkesi arasında bakıyorum, B ülkesinde insanların yani iç çamaşırı bile yok. A ülkesinde iç çamaşır var en azından. yer tercihi sıkıntımız var. Yeri en muhtaç olan yer olarak tespit ediyoruz. İki, zamanlama açısından, evet bir kıyafet sorunu var, çıplak insanlar ama aynı zamanda da açtan ölüyorlar. Kıyafetin zamanı mı, gıda götürmenin zamanı mı? Bunu da tercih ediyorum. Üç, burada bir mağazanın satamadığı mini etekleri topladım. Afrikalı kızlara Allah rızası için götürüyorum. Şeriat mini etekle mini olmayan etek arasında fark gören bir şeriatımız bizim. Yani insanların orada Allah'ın razı olmayacağı bir görüntüde olmalarına zemin hazırlıyorum. Şeriatım halbuki kıyafette eteğin kısası uzunu diye bir ayrım yapıyor. Bu üç şeye dikkat ediyorum. Yerini, zamanını ve şeriatın bir ilkesiyle çelişmemeyi tespit ediyorum. Bu üç şeyi tespit ettiğimde bir de istişare havuzu da oluşturmuştum. Yani ben Afrika'nın bu bölümüyle uğraşırken yanı başımda çok daha acil bir sorun var mı yok munun istişare ağını da yapıyorum. Müminler olarak birbirimizle istişaremizde de güçlüyüz. Bu standartlarda yaptığım her iş Medine-i Münevvere'de Halid bin Velid'in komutasında yapılmış iştir. Kıyamete kadar hangi zamanda yapılırsa yapılsın. Cihattır. Ama mekanı oturtulamayan, zamanı iyi belirlenememiş ve şeriatın temel umdeleriyle ters düşen hiçbir çalışmaya Allah adına yapılmış cihat diye bir isim kullanamayız. Allah adına yapılmış, Allah'ın razı olacağı, adına ibadet denecek çalışmada ana umdeleri zaten şeriat belirliyor. Dinim cihat nedir, sadaka nedir bunu belirliyor. Ama benim zamanıma ait daha iyi hangisidir bunu da belirliyorum. Burada arkadaşlar en zor olan iş, örneklere geçmeden önce en zor olan iş Müslümanların birbirleriyle enerji ve birikim paylaşımını sağlayacakları ağı kurmaktır. Kardeşler, fakirlik sorunu yaşamıyoruz ümmet olarak. Ümmet olarak kıtlık sorunu da yaşamıyoruz. Ama bunca okumuşluğumuza rağmen enerji ve birikimimizi bir istişare ortamında paylaşacak, sadece sözel bir paylaşım bile becerebildiğimiz bir iş değildir henüz. İslam hala bizi bir arada caminin dışında bir yerde tutamıyor diyeceğim. Camiye gelmeyi protesto edenler de var. Camide bile bizi bir arada tutamıyor İslam. Bu da henüz büyümediğimizi gösteriyor. Akıl bali olmadığımızı gösteriyor İslam olarak. Daha çok kat etmemiz gereken yol var. Allah yardımcımız olsun. Bunları konuşuyoruz. Islaha vesile olur umuduyla. Haddimizi bilme umuduyla. Hayır üretir diye inşallah konuşuyoruz. Ama ne kadar yüreğimiz yanıyor yanmıyor ayrı bir konu. Arkadaşlar, Bukhari'de 2890. hadis, Müslim'de de 1119. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif rakamları veriyorum özellikle çünkü Bukhari ve Müslim bizim için Kur'an'dan sonraki en güçlü bilgi kaynağı. Bu hadis-i şerif hem Bukhari'de hem Müslim'de var demek. Müttefakun aleyh bir hadis demek. Ayet değil ama bizim oturup tartışabileceğimiz bir konu da değil. Bir Ramazan gününe ait hatırayı anlatıyor Enes. Bu Mekke'nin fethi de olabilir. Bedir de olabilir. Ashab-ı kiram topluca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada çıkmışlar. Oruçlular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç bozmalarına izin vermiş. yorgunuz demiş. Veyahut da cihattayız, seferiyiz zaten. Bir grup sahabi, ya Resulallah, zaten şehitliğe doğru gidiyoruz, oruçlu gidelim gitmişken dediler. Ve oruçlarını bozmadılar. Bir grup sahabi de iş yapıyoruz burada deyip orucunu bozdular. Elbette tahmin edersiniz, orucunu bozanlara bunlar İslam'ı tam anlamamışlar diye bakmıştır öbür sahabiler. Böyle bir bilgi hadiste yok da bunu ben parantez içerisinde söylüyorum. Çünkü oruç tutanlar bunu artı bir meziyet olarak orucunu o gün devam ettirdiler. Bir yerde işte çadır kuracaklar, artık ne yapacaklarsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada buyurun çalışmaya başlayın talimatını verince Enes radıyallahu anh diyor ki oruç tutanlar çöküverdiler diyor. Susuzluktan, takatsizlikten oturup bir ağacın altında dinlenmeye mecbur oldular diyor. Orucu bozan sahabiler de diyor, çok güneş de var, elbiselerini kendilerine şemsiye yapmışlar böyle. Çalışmaya devam etmişler o arada. Oruçlular çalışanları seyretmiş. Orucunu bozup Ramazan günü Allah yolunda cihat işine devam edenler ise o işi bitirdiler diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iş bittikten sonra tabi herkes kenara çekildi, iftar bekliyorlar şimdi, iftar saatini bekliyorlar. Herkes işi bitirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki orucunu bozanlar bugünün sevabını kazananlar oldu buyurmuş. Zamanında, mekanında iş yapmak ilkesini koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç merkezi bir emirdir. Oruçla oynanmaz. Ama zamanı ve mekanına göre oruca şekil veriliyor. Bu şekli peygamber verdiği halde aleyhissalatü vesselam, oruç tutun diyen peygamberdi. Bu pozisyonu oruçsuz geçirin dediği halde itaat etmediler ona. Bu itaat isyan manasında değil. Serbest bıraktın, biz de bozmuyoruz manasında şüphesiz. Mekke fethinde benzer bir sorun oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani bir de onlar sorun oluyorlar şimdi, hız kesiyorlar. Yani orucu bozmayınca, su içmeyince, işte 70 kilometre saatte yürünecekti diyelim, 60 kilometreye düşürüyorlar, orduya zarar veriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bana bir bardak su getirin ya da bir tas su getirin buyurmuş. Bir taşın üstüne çıkmış, herkesin gözünde baka baka Ramazan günü suyu içmiş. Ama emretmiyor, oruç bozma emri vermiyor. Yaptığımız hareketin menfaati gereği orucunuzu bozmanız daha iyi olur diyor. Bir kısım sahabi, oruca kafası takılmış, oruç bozmam ben diyor. Böyle şehit olacağım diyor. O kazanıyor, orduda hız kesiyor ama. O kazanıyor, ordu kaybediyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben yorum yapıyorum, siz niye böyle yapmadınız, niye emrime itaat etmediniz demiyor. Ne buyuruyor? Bugün orucunu bozanlar sevabı kazandılar diyor. Peygamber aleyhisselam oruç bozmaya sevap vaat edebilir mi? Orucun sevabı şu kadardır, şu kadardır diyen peygamber, orucunu bozanlar bugün sevabı kazandılar diyor. Oruç bozmayı sevap olarak gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Biz ümmeti Muhammediz. Oruçla mükellef kılındık. Allah'ın emri oruç. Ama insanlık kadar dert taşıyan bir ümmet olduğumuz için yeri gelir orucu da bozarız. Bozduğumuz oruç oruçtan daha sevap olur bizim için. Bukhari'de ve Müslim'de bir hadis-i şerif konuşuyoruz. Burada arkadaşlar İslam öğretilirken, İslam namına çalışmak ve cihat sözü verilirken, İslam'ın farzları, vacipleri öğretildiği gibi, İslam'ın hayata bakan mantığının da öğretilmesi lazım. Aksi takdirde, bildiğinden başkasını yapamayan, sadece planlandığı, programlandığı işi yapabilen robot Müslüman çıkıyor ortaya. Zikir yapmanın önemini anlatıyorsun, anlatıyorsun, ama İmam Gazali'nin en büyük zikir çeşitlerinden biri Allah yolunda şehit olmaktır sözünü hiç duymuyorsun. Dolayısıyla zikrin önemine kilitlenmiş bir Müslüman, sadece tesbih çekmeyi zikir olarak anlıyor. Bir talebenin Kur'an-ı Kerim tedrisatında olmasını en büyük zikir olarak algılayamıyor. Kur'an'dan daha büyük zikir olamayacağını düşünemiyor. Kur'an'ın adının zikir olduğunu, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ, sana zikri indirdik Allah diyor. Kur'an'ın adı zikir bir defa. Bunu anlayamıyor, kilitlenip kalıyor. Öbür Müslüman da sadece Halid bin Velid'in cihat yaptığını, Übey ibn-i Ka'b'ın Kur'an öğretirken cihat yaptığını anlayamıyor. Bu sefer o da elimizde kılıç varken müminiz yoksa mümin değiliz diyor. Tesbihli Müslümanı cahil görüyor. Yanlış işte yapıyor görüyor. Halbuki İslam gökyüzünden bakılarak hayatı kuşatan büyük bir perspektifin adıdır. Yeri gelecek tesbih en büyük cihat olacak. Yeri gelecek silahlı hareketin en büyük cihat olacak. Yeri gelecek bir hastaya bir gülücük sağlamak, bir çiçek vermek en büyük cihat olacak. Hayat dinisin sen. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlığı kuşatıyorsun. Ama bir tekkede kapanıp kalıyorsun. Bir çölde yaptığın bir silahlı eylemde tıkanıp kalıyorsun. İslam'sa sen değilsin. Bütün hayatı kuşatan kafa İslam kafasıdır. Buradaki sorun kardeşler, Müslümanlar olarak biraz önce söylediğim şey, birikimimizi, enerjimizi en az sözel planda paylaşacak noktaya gelmedikçe bu sorunu ortadan kaldıramayacağız. Biz ümmeti Muhammediz, bütün insanlık için geldik. Bütün insanlık için gelmiş bir din, üç insanın kafasına göre algılanamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam olabilirdi bu. Oldu da nitekim. Neden? Çünkü vahiy ile müeyyetti. Kimseye soru sormasa bile Cebrail doğrusu budur diyordu ona. Kaldı ki soruyordu o. Arkadaşlar, bir ayrıntı zannediyorum hepimizin ibret olarak düşünmesi gereken, tefekkür etmesi gereken bir ayrıntıdır. Ashab-ı kiramın faziletlileri, en üstünleri biliyorsunuz aşere-i mübeşşeredir. Ondan sonra da Bedir ashabıdır. 310 küsür kişi ashabın en büyüğüdür. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ümmetin lideri olduğu dönem boyunca Bedir mücahitlerinin, Bedirlilerin diyelim, Medine dışına çıkışlarını yasaklamış. Neden sorusuna da cevap vermiş. Ben ümmeti Muhammed'i idare ediyorum. Kiminle idare edeceğim siz giderseniz demiş. Bedir ashabını, o 313 kişiden yaşayanları, hepsini doğal şura üyesi olarak kabul etmiş. Onların bulunmadığı bir kararı tenfiz etmemiş hiçbir zaman. Yani Bedir ashabını topluyor, onlardan onay alıyor, öyle karar veriyor. Cihada gitmek için izin isteyene bile izin vermemiş. Gidemezsiniz demiş. Ben nasıl idare edeceğim bu ümmeti? Halbuki Ömer, onların hepsinin boyun büktüğü, doğrusun dediği bir insandı. Kolay kolay da itiraz etmemişler Ömer'e zaten. Ama Ömer İslam biliyor. Şura suresi, müminlerin şura karakterini namazla zekat arasında zikrediyor. Müslümanların birbirleriyle şura yaparak وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, aralarında şura ile iş yaparlar karakteri ümmeti Muhammed'in İslam'ın 5 temelinden birisi olan zekattan daha önemlidir. Zekatın aktif olmasından daha önemli Müslümanların şura karakterlerini canlı tutmalarıdır. Namazdan önemli değil, namazdan sonra çünkü. Namaz kılarlar, işlerini şura ile hallederler ve zekat verirler, Allah buyuruyor. Müslümanlar çok zekat vererek bir hayır yapıyor olabilirler. Ama vakıfları, dernekleri, alimleri, aydın insanları fikirlerini bir araya getiremiyorlarsa, şurayı sadece sosyal bir kurum olarak, aktif bir sosyal anlayış içerisindeyiz diye görüntü, vizyon gereği kullanıyorlarsa, Müslümanlar Allah'ın razı olacağı bir işi henüz beceremiyorlar demektir. Yani ucundan, kenarından tutuyorlar. Bu bahsettiğimiz zamanına, mekanına ve şeriatın temel ilkelerine uygun çalışma. Böyle çalışırsak her işimizin ibadet olması ilkesi için aktif bir şura anlayışımızın olması lazım. Bu şura anlayışına nasıl geleceğimiz de herhalde henüz biraz daha tefekkür etmemiz gereken alanlarımızdan birisi oluyor. Arkadaşlar, Tevbe suresinin 19. ayetini bir kere daha gündeme taşımamız gerekiyor. Oruçla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Bugünün sevabını orucunu bozanlar kazandı. Şimdi bu ayette, Tevbe suresinin 19. ayetinde Allah-u Teala Kabe, Mescid-i Haram, Mescid-i Haram'da haccılara su vermek gibi bir konuyu gündeme getiriyor. Ece'altüm sikayetel hacci ve imaretel mescidil harami. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Kabe'ye hizmet ediyorlardı, su taşıyorlardı, Kabe'yi tamir ediyorlardı. Yıkıldığı zaman onarıyorlardı. Dolayısıyla bununla da övünüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlık diye bir anlayış getirince, bizi kim zannediyorlar? Biz de İbrahim aleyhisselam'dan beri Kabe tamir ediyoruz kardeşim. Hani babam hacıydı diye bir şeyler var ya, bu cahiliyeden kalma bir söz. Yani bizde babamız hacılar hep su dağıtırdı. Hacılar hep babamdan indirimli alışveriş yapardı filan. Bu söz cahiliyenin atasözlerinden biri. Kur'an-ı Kerim bu Kabe'ye hizmet etmeyi, hacılara su dağıtmayı, ki şimdiki Suud yönetimi de hacılara su dağıtıyor. Zemzem'i de bedava veriyor üstelik. Bu ayete ne kadar muhataptırlar bilmiyorum. Ama hacıları gümrükte zevk için 10 saat bekletirken bu ayetin muhatabı mıdırlar onu bilemiyorum. Zemzem'i bedava veriyorlar. Zemzem almaya gelmiş hacıyı da gümrükte 9 saat 10 saat bekletiyor zevk için. Bu kıyaslamayı da fazla yapmayalım. İyi olmaz herhalde fazla yaparsak. Ayet, sizin bu yaptığınız Kabe hizmeti, Mescid-i Haram hizmeti nasıl Allah'a iman etmek, ahiret gününe iman etmek ve cihad etmek gibi olabilir? La yestevune indallah, Allah katında aynı değil bunlar. Allah katında aynı değil. Bu ayetin muhatabı müşrikler. Şahıs olarak muhatabı müşrikler. Ebu Cehil kafalı adamlara söylüyor ayet. Ama cihad etmekle, insanları umreye götürmeyi, hacca götürmeyi, turizm işi yapmayı aynı tutan herkes bu ayete muhataptır. Filistin'e mücahit taşımakla Mekke'ye umreci taşımak aynı değildir. Her ikisi de ibadettir. Her ikisi de ibadettir. Muazzamdır. Ama ümmeti Muhammed Ağrı'da cahil kalmış gençlere ilmihal öğretecek bir grubu toplayıp minibüsüne koyup Ağrı'ya götüren, ki bu cihattır Allah yolunda, Ağrı'da abdesti, tahareti öğreten bir hoca efendinin hizmetini, eğer zenginleri toplayıp umreye götürmekle kıyas ediyorsan sen, ben sana Tövbe suresinin 19. ayetini okurum. Filan yerde cahil kalmış, internet bataklığında helak olmak sırasını bekleyen gençleri Kur'an-ı Kerim'le buluşturmak için giden bir hoca efendi cihad etmektedir. Orada veyahut da filan yerde bir kutu bisküvite İncil olmak için sıraya girmiş. İncil alıp bir kutu bisküvitin karşılığında İncil alıp o İncil'le Hristiyanlığa doğru adım atan binlerce Afrikalı çocuk ya da Asyalı çocuk, Bengaldeş'teki çocuk, gençler, kadınlar Hristiyan olmak için sıraya girdikleri bir ortamda oraya emri bil maruf yapmak veyahut da onlara işte bir kutu bisküvit değil bir koli bisküvit götürüp Müslüman kalmalarını sağlamak için uğraşan cihad etmektedir. İnsanları, zenginleri umreye taşıyandan daha bereketli bir iş yapmaktadır. La yestevune indallah. Kabe hizmetiyle cihadı bir tutmuyorum diyen Allah'tır. Evet, bu ayetin muhatabı müşriklerdir. Ama eylem olarak Allah Kabe'ye hizmetle cihadı eş tutmuyor. Halbuki Kabe'nin sahibi Allah, Kabe'ye yapılan her hizmet de Allah rızası için yapılmış bir iş. Ama bu karşılaştırmayı kabul etmiyor Allah Teala. Yaptığın farz hac olabilir. Farz hac yapan kendisi yapıyor. Onu taşıyan yani bir hizmet ediyor, bir ibadet yapıyor. Bunda sıkıntı yok. Yani Kabe'ye hizmet etmek, Kabe'nin temizliğini yapmak, oraya umracı götürmek, hacı götürmek batıl bir iştir değil. Cihatla kıyaslandığında Allah-u Teala'nın denk tutmadığı bir iştir. Afrika'ya bir koli bisküvit götürüp oradaki çocukların Hristiyan olmasını en azından bir ay geciktiren bir Müslüman, zenginleri şöyle İsviçre'ye gidiyorduk her sene, bu sene de bari bir umre yapalım diye Mekke'ye götürenden çok daha mübarek iş yapmaktadır. Çok daha. La yestevune indallah. Allah katında denk olmayan işlerdir bunlar. Allah Teala o yaptığınız batıldır, Kabe'ye hizmeti kabul etmiyorum buyurmuyor. Denk değil diyor. Denk değil diyor. Bu ümmet olarak da biz neyi ne zaman yapacağımıza dair ayrıcalığımız var demiştik. Ümmeti Muhammed'in şehirlerinde, ezanların okunduğu şehirlerde bile gençlerin Allah'tan kopmaya yüz tuttuğu bir zamanda, İslam'ın artık geleneksel bir anlayış olarak algılanmaya başladığı bir zamanda, insanların umreye götürülmesi başka şey, gençlerin camiyle tanıştırılıp İslam'ın orijinal şekliyle tanıştırılmaları başka şeydir. Bu da neyle belirlenecek? İşte bahsettiğimiz bir istişare havuzu oluşturulması lazım. İstişare ağı kurulması lazım. Ümmetin yani bir yerde çok ciddi bir şekilde afeti var veya sıkıntısı var. Bir yerde de normal bir sıkıntısı var. Burada arkadaşlar benzetmem ne kadar doğru olacak bilmiyorum. Hani büyük güçler savaş yapacakları zaman dikkati başka tarafa çekip mesela ne yapıyor işte bir katliam yapacağı zaman İsrail işte büyük bir dünya futbol şampiyonası olduğu bir zamana rastlatıyor bunu. Sabra ve Şatirle'yi hatırlıyor olmamız lazım. Dünya Kupası diye bir günde bütün gözlerin televizyonda filan maçı izlediği bir zamanda Sabra'yı Şatirle'yi bitirdi. Yani bu futbol gününde her şeyi yapıyor. Dikkat ederseniz mesela riskli mahkeme kararları açıklanacağı zaman hep cumartesi günü açıklıyorlar bunu. Ben hep merak ederdim. Cumartesi günü devlet daireleri tatil. Bu mahkemenin bu kararı nasıl açıkladı? Meğer sonra öğrendik ki cumartesi günü medya ölü, yorumcular, moruncular hep izinde. Dolayısıyla riskli kararları o gün açıklıyorlar. Pazartesi günü borsayla morsayla açılınca dünya gündemden düşüyor. Bu bir taktikmiş meğer ki. La teşbih ve la temsil. Şeytan umreyi popüler hale bunun için mi getirdi merak ediyorum. Ramazan'da sadaka kampanyalarını bunun için mi yapıyor merak ediyorum. Teravih bunun için şişirdiğini biliyorum ama. Orijinal Ramazan ibadetini teravih diye simgeletti. Teravih'e gidiyorsun, gündüzde bildiğini yapıyorsun. Yarım saat zaten ekstra dupleks vatandaşa göre kılınan teravih, bir sıkıntı olmuyor. Bir tür de dinsel spor yapıyorsun o arada gibi algılıyor. Rakibimiz çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü ve çok zalim biri. Adem Aleyhisselam'dan beri sistem üzerinde çalışıyor. Bizse işte 10 senelik vakıfız, 20 senelik çalışıyoruz. O 10 bin, 20 bin senelik taktiklerini sürekli geliştiriyor. Biz de taktik üstüne taktik geliştirmeye çalışıyoruz. Muhakkak birikimimiz bir araya gelmeli. Bir istişare ağı oluşturmalı müminler. Ama kendileri aktif, rahat, bireysel çalışma yapsınlar. Eğer biz kendimizi İslam, diğerlerini de İslam'ın yanında bahçede bekleyenler olarak gören bir anlayış oluşturursak, bizim hocamız, büyüğümüz İslam'ın ta kendisi, diğer hocalar, diğer İslam önderleri de bizimkinin himmetine muhtaç zavallılar olarak algılarsak, karşımıza çıkacak sonuç bu demektir. Arkadaşlar, yine Tevbe suresinin 122. ayetinde dikkatimizi çekecek bir ayrıntı daha var. Yerine göre, zamanına göre ve şeriatın özelliklerine dikkat ederek oluşturulacak bir çalışmayı Allah Teala tarif ediyor. Tevbe suresinin 122. ayeti. Tevbe suresi arkadaşlar besmelesiz başlayan bir suredir biliyorsunuz. 114 sureden bir tanesi besmelesiz başlar. Tevbe suresi. Bunun hikmetini %100 Allah biliyor. Efendimiz bir açıklama yapmamış. Niye besmele koydurtmadığına dair. Çünkü buraya besmele koyun diye surelerin başına Efendimiz söylüyor. Buna besmele konmuyor. Ama alimlerin gerekçe üzerine yaptıkları yorumlar var. Bu yorumların en dikkat çekicisi Tevbe suresi başından sonuna kadar neredeyse cihattan, şehadetten, Allah yolunda harcamaktan ve kafirlere sertlikten bahseden bir suredir. Yani savaşı ve Allah yolunda küfrü yok etmeyi, onlara şiddetli davranmayı emreden ayetlerle dolu olduğu için Allah'ın rahmetini yansıtan besmele bu surenin başına konmamıştır. Bir tür mesela sizi öldüreceğim diye açıklama yapan bir savaş komutanı, beyefendiler affedersiniz sizi öldürmek istiyorum demez herhalde. Geliyorum dağıtacağım sizi der. La teşbih ve la temsil. Tevbe suresi şiddet, kafirlere katı davranmayı emreden bir sure olduğu için nezaket ifade eden, rahmet ifade eden besmeleyle başlamamıştır. Halkça ben bunu böyle izah edeyim. Arkadaşlar, Tevbe suresi böyle bir suredir. Cihadı vurguluyor. Kılıcı, mızrağı, şehadeti, cenneti, kafirlerin cehennemini vurguluyor. Kafirlere ultimatomla başlıyor. Beraetum minallahi ve rasulihi. Allah'tan ve peygamberinden bir ilandır bu. Diye başlıyor. Sure böyle başlıyor bir defa. 122. ayeti de müminlerin hepsi bu cihada topluca katılmasınlar. Bir grubu ders çalışıp ilimle meşgul olsunlar diyor. Üstelik bu kadarla kalmıyor. O Tevbe suresinin muhteşem cihat sahnelerinden geri gelenleri din konusunda yetiştirecek hazırlığı yapsınlar diyor. 122. ayeti. Tevbe suresi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraetüm minallahi ve rasuli, Allah'tan ve peygamberinden diye başlayan bir sure, onların hepsini de hoca efendilere emanet ediyor bu sefer. Bu sure zafer suresidir. Zaferle ilgili işte Tebuk gazvesinin de zikredildiği bir suredir. Bundan önceki sure Enfal suresidir. Onun uzantısı zaten orada da Bedir'le ilgili muhteşem sahneler var. Ama Allah-u Teala bütün bu büyük cihat yatırımını وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ müminlerin hepsi cihada gitmesinler. Bir kısmı Medine'de kalsın, ilmi faaliyetlerini yapsınlar buyuruyor. Çok net bir şekilde arkadaşlar, haydi cihada deyince hoca efendiler otursun demek oluyor bu. Ama Çanakkale'den kaçmak için elif cüzü kapma manasında değil. Öyle değil. ilim adamısın. Sen zaten 30 senedir talebe yetiştiriyorsun. Sen gelme hoca efendi. Biz dönünce dinimizi nereden öğreneceğiz? Ya da zaferle geldik mi yüz binlerce yeni Müslümanla geleceğiz. Onlara dinimizi kim öğretecek? Eğitim kadromuz beklesin. Eğitim kadromuzu bekletelim diyor. Demek ki bir zamanına göre, mekanına göre yapılacak bir iş var. Arkadaşlar, Bakara suresinin 271. ayetinde zamanına göre, mekanına göre iş yapma, istişare ağıyla neyin ne zaman yapılması gerektiğine dair bir ön fikir oluşturmaya yönelik bir işaret daha var. Bakara suresinin 271. ayeti. Bu rakamları özellikle zikrediyorum. Evlerimizde oturup mütalaa edelim. Dinimizi kuş bakışı, levh-i mahfuzdan görüldüğü gibi görmeye çalışalım diye zikrediyorum. Sadakadan söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Sadaka vermekten söz ediyor. Biz arşın gölgesinde gölgelenecek 7 insandan biri kimdi hatırlıyor musunuz? Sağ eliyle veriyor, sol elinin haberi yok. Sağ eliyle verdiğini sol elinden gizliyor. Yani elin gözü mözü olmaz aslında. Bu ne demek? İnsanın sol eli hanımıdır veya kocasıdır. Bir aile iki el bir araya gelince iş yapıyor ya, iki elden ses çıkıyor böyle. Aile insana en yakın eşi, yani kocası veya karısından oluştuğu için adam sadaka veriyor, karısından bile gizliyor bunu. Allah bilsin, bizim hanım bilmesin diyor. Ya da kadın babasından gelmiş harçlıklardan sadaka veriyor, kocasına söylemiyor ama. Yani halbuki aile içinde ikisi bir ses getiren sistem olduğu için ailenin bilmesi doğaldır. Ve bu bir suç değildir. Sadakanın sevabını da kaybettirmez. Ama arşın gölgesine aday olmak için bunu sol elden de gizleyenlerden olman gerekiyor. Şeriatımızın temel prensiplerinden biridir bu. Ama Bakara suresinin, Kur'an-ı Kerim'in ilk ikinci suresinin ayetlerinden 271. ayet. Şimdi dinleyelim, bakın ne diyor. İn tubdus sadakati fe ni'immahi. Sadakanızı açıktan verirseniz ne güzel. Ve in tukhfuha ve tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lekum. Bunu gizleyerek, kimse görmeden fakirlere verirseniz o da sizin için iyi bir iş olur. Bir ayetin içindeki cümleye dikkat arkadaşlar. Ve yukeffir ankum seyyiatikum vallahu bima ta'maluna habir. Böyle yaparsanız, yani sadakayı herkesin gözü önünde verirseniz sakıncası yok. Gizleyerek fakirden başkasının bilmeyeceği şekilde verirseniz bu da sizin için hayırlı olur. Her halükarda Allah sizin günahınızı mağfiret eder. Yaptığınızı Allah görüyor, merak etmeyin. Arkadaşlar, arşın gölgesindeki 7 kişiden birisi kimdi? Sağ eliyle veriyor, sol elinin haberi yok. Süper Müslüman. Arşın gölgesine aday. Ömer bin Hattab gibi bir adam. Adil imam gibi. Bu ayet ne diyor? Açıktan verirseniz sıkıntı yok. Yeter ki sadaka verin. Gizlerseniz harika bir iş yapmış olursunuz. Çelişki mi bu? Hayır kardeşim. Çelişki değil. Ama bir pozisyon, senin ayağa kalkıp bu fakire ben bakacağım bundan sonra demen, 5 kişiyi daha kışkırtacak, biz de birer kişi bakalım diyecekse senin bu sadakayı açman lazım. Robot İslam yok bizde. Hayatı kuşatan İslam var. Merkezi bir sadaka emri var. Yere ve zamana göre belirle. Bir fabrikatörün ailesinden zekat gizlememesi lazım. Sadaka gizlememesi lazım. Kaşık tutmayı anneden babadan öğrendiği gibi bir insan, fabrikatörün oğlu da infak etmeyi babasından öğrenmeli. Çocuklarından bile gizliyorsun. Niye gizliyorsun? Sol elden gizleyecek, cennete girecek ki. Bir dakika, senden sonra çocukların sadakayı kimden öğrenecekler? Senin sadaka verdiğinden de haberleri yok adam çocukların. Senin pozisyonun sadakayı teşhir etmeyi gerektiriyor. Gazetecileri çağırma, çocuklarını çağır. Gazeteciyi çağırırsan riya boyutuna götürüyorsun bu işi. Bir çeşme yaptırmışsın, sanki hiç yapılmaz bir şey. Bu çeşmeyi filanca tesislerin sahibi, babası, dedesi, annesi, amcası, akrabaları ve filan sülalesinin hayrına yaptırmıştır. Bütün 10 litre su akıyor oradan her gün. 200 kişinin ismi var. Bütün vatana hayır olsun, hayvana hayırlı olsun, su içsin hayvanlar, kuşlar içsin filan. Allah destan yazıyor orada. Elbette bu şişirme, böyle teşhir demiyor Allah Teala. Demek ki Bakara suresinin 271. ayeti ciddi bir şekilde pozisyona göre karar ver diyor. Sen filan vakfa gidiyorsun, orada çok basit bir işte bir küpeni hediye ediyorsun bir bayan olarak. Senin fotoğrafın çekiliyor, genç bir Müslüman bayan teşhir ediliyor. Bir defa bu fotoğraf şeriatın ilkelerine aykırı. Sen bir bayan olarak görüntü verme burada. Ama senin filan afet üzerine küpeni çıkarıp, işte şu anda hayatta olmayan kayınpederinin sana hediye ettiği küpeni çıkarıp filan fakirlere gönderdiğini teşhir ettiğin zaman bu Müslümanlara duygusal bir sahne oluşturur. Müslümanlar da ihya olurlar bundan. Hareketlenirler. وَاِنْ تُبْدُوهَا Açı verirseniz, açıkça yaparsanız sadakanızı, bunu Allah kabul eder. Bu açılması lazım. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh, Ebul Farac İbnül Cevzi İslam tarihinin sayılı hatiplerinden birisidir. Çok ciddi hatipmiş. Moğolların istila yıllarından bir tanesinde Müslümanlar Bağdat'ta sinmişler. Ötleri patlamış. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu Ebul Farac çok ciddi konuşuyor. Konuşmasında yani binlerce insanın bulunduğu söyleniyor. Çok enteresan konuşmalar yaparmış. Kendinden önce hafızları Kur'an okutturur, güzel sesli hafızları. Ondan sonra konuşmaya çıkarmış. Böyle müthiş bir Allah'tı. Kendi hatıralarında anlatıyor. 500'lü yıllardan bahsediyorum. Yani 900 sene önce neredeyse. Diyor ki 500 veya 600'lü yıllar işte. Bir gün hutbeye çıkmış. İnsanları cihada teşvik edecek. Elinde poşet diyelim. Poğaça diyeceğim de poğaça nedir bunu anlatamayacağım şimdi. Bir poşetle çıkmış. İşte hamdele salvele konuşmaya başlamış. Müslümanlar! Müslümanlar demiş. Herkes dikkatli dinliyorlar tabii. Elimdekine bakın demiş. Açmış elindeki yazma neyse artık. Bir tutam saç çıkarmış. Bunlar gördüğünüz Müslüman bir kadının saçlarıdır demiş. Fırlatmış cemaatin üstüne onları. Bunu bana bir kadın getirdi. Dedi ki bana, kılıç mızrak bulamıyorsan Müslümanları teşvik etmek, ayet hadis bulamıyorsan bunları fırlat onlara dedi demiş. Kadın saçıyla ibret alsınlar bari demiş. Ve kadının saçını cemaatin üstüne fırlatmış atmış. Tabii bu Bağdat'ta onurlu Müslümanlar, kadının saçını namus anlayan Müslümanların arasında 100 kere yuh diye bağırsan, amigoları bağırtırsan bu kadar teşvik olmaz. Yani kendisi o sahneyi tasvir ediyor. Çok enteresan bir şekilde yani cihat kışkırtması yapmış diyelim biz. Şimdi böyle bir sahne olabilir. Kadının, Ebul Farac'ın, Müslüman bir kadının kendi karısı bile olsa saçını erkeklere fırlatması haram bir şeydir aslında. Çünkü kadının saçı her halükarda haram. Yani ona yabancı kadının saçı ise tutması haram zaten. Kendi hanımının saçı ise millete onu fırlatması caiz değil, göstermesi caiz değil. Ama yapacağı başka bir şey bulamamış demek ki. Şimdi bir kadının küpesini vakıfta gösterip eleman işte bunu gönderdi filanca yerdeki sadaka olarak. İşte genç bir hanımefendi, kayınpederinin hatırası olan bu küpeyi gönderiyor. Çok müthiş bir şey bu. Ayet, Bakara suresinin 271. ayeti, bizi nereye doğru sevk ediyor? Yani sadakanın gizli olması esastır. Ama yeri gelir, sadakanın teşhiri yeni sadakalar üretecektir. Cihat ruhunu teşvik edecektir. Ebul Farac'ın hikayesinde olduğu gibi. Bunu da yapabiliriz. Yani biz, çok Cahile dikkat bir örnek bu arkadaşlar. Umuyorum iyi anlaşılmıştır. Yani sadakanın gizliliği arşın gölgesindeki 7 kişiden biri olmayı beraberinde getiriyor. Ama özellikle örnek veriyorum. Fabrikatör, iş adamı bunu gizli yapmamalı. Gizli yapmamalı. Çok açılardan gizli yapmamalı. Birincisi işçileri bizim adam, bizim patron sadaka veren bir adamdır bilmelidirler. Pinti bilmemelidirler onu. İkincisi çocuklarını yetiştirmelidir. Kaşık tutmayı öğrettiği gibi sadaka vermeyi de çocuklarına öğretecek. Bizim ev veren bir evdir. Bir örnek üzerinden sadece kadın küpesi üzerinden algılanmasını istemiyorum arkadaşlar. Sadakanın 1000 çeşidi var. 1000 çeşidinde de bunu yapabiliriz. Yani filan arabamı hizmete sundum ben. Filan arabam bu vakıfta kullanılsın. Filan arabam medresede talebeleri taşımaya kullanılsın denebilir. Yani ben bir küpeye daraltmak istemiyorum. Arkadaşlar özellikle yine Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği çok duyduğunuz bir hadis-i şerif var. Burada ne konuşuyorum? Zamanı, mekanı ve şeriatın temel ilkelerini tespit ederek iş yapalım. Bu yaptığımız işler Medine'de yapılmış cihat gibi olsun. Halid İbni Velid gibi sevap kazanalım. Bu mümkündür. Kıyamete kadar mümkündür. Çok bildiğiniz bir hadis-i şerifi yani sadece bir hatırlatma açısından zikredeyim hızlı bir şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İman yani mümin olmak 70 küsür bölümden oluşur diyor. 70 küsür bölümden oluşur. Çok net bir şekilde iman tansiyon gibi bir şey demek ki. İniyor çıkıyor sürekli. 70 küsür bölümden oluşur diyor. Bunun bir numarası hiç tartışılmayacak şekilde La ilahe illallah'tır. Onun yeri belli. O hiç inip çıkmıyor. Start onunla veriliyor zaten. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yoldan insanlara zarar verecek bir taşı kaldırıp atmak da imandandır. Haya da imandandır buyuruyor. Arkadaşlar La ilahe illallah başta zaten. Yoldan bir taşı kaldırıyorsun, araba lastiğini patlatır diye, müminlik bir iş yapıyorsun. Utanılacak bir iş yapıyorsun, utanıyorsun, mümin olduğun ortaya çıkıyor. Sokakta da gösterebileceğin kimliğin var demek ki. Ayıp ettin, niye böyle yaptın dendiğinde, yüzün kızarınca, damarlarında imanın hala devam ediyor olması da, mümin olduğunu gösteriyor. Bu da anlaşılıyor ki değil ahlaki kimliğimiz veyahut da işte sosyal fantazilerimiz veya nafile ibadetlerimiz imanımızda bile bizim yer yer sonuçları etkileyecek uygulamalarımız olabiliyor. Müslümanlık böyle bir din. İslam bu büyük kuşatıcılığıyla İslam'dır. İslam'ı bundan aşağıya doğru çektiğimiz zaman sadece sokaktan çöp toplamayı İslam zannettiğimiz zaman da yanılırız. Buhari ve Müslim'in bu hadisine göre sadece La ilahe illallah 100 defa günde 1000 defa söylemek İslam'dır dediğimiz zaman da yanılırız. 70 küsür 69'unu nereye koyacaksın? La ilahe illallah aldın. 69'u nerede? Senin peygamberin yoldaki bir taşı kaldırmayı, bir kırık çişeyi kaldırmayı da imandan sayıyor. Ama hiçbir zaman yoldaki bir şişeyi kaldırmak elbette Peygamber Aleyhisselam'ın önünde kelime-i tevhid söylemek gibi değil herhalde. Bir seviye farkı var. Ama yeri geliyor yoldan taşı, molozu kaldıran da Allah'ın razı olacağı bir işi yapıyor demektir. Arkadaşlar vakit konusunda sadakatimiz devam etsin, vakti daraltmayalım ama sadece başlık olarak hatırlatayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sık sık hangi iş daha değerli ya Resulallah, hangi İslam daha güzel, hangi Müslüman daha güzel türünden 7-8 versiyonlu sorular sorulmuş. Çok enteresan arkadaşlar. 50'ye yakın hadis-i şerif topladım. Şu anda vaktimiz buna yetmeyecek. Hepsinde farklı şeyler söylüyor. Birinde namaz diyor. Öbüründe ana baba diyor. Öbüründe cihat diyor. Öbüründe onların yerini değiştiriyor. Öbüründe ona buna yemek yedirmek diyor. Öbüründe selam vermek diyor. Neden? İslam her yerde olması gerekiyor. Yemek yedirirken de İslam kimliği gerekiyor. Namaz kıldığın zaman İslam kimliğin gerekiyor. Oruç tuttuğun zaman İslam kimliğin gerekiyor. Her yerde Müslüman olman gerekiyor. Hayatın her bölümüne bakan Müslüman, hayatı hep İslamca gören Müslüman ancak böyle oluşabilir. Sadece fakirlere yemek yedirmeyi İslam olarak gördüğün zaman, sadece camide namaz kılmayı İslam olarak gördüğün zaman, elbette İslam'a ait bir iş yapmış oluyorsun, ama İslam tek başına o değil. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.